Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
Teknoseyir'de haftalık gündem değerlendirmesine hoş geldiniz. Ben Murat Gamsız. Yanımda her zaman olduğu gibi Levent Pekcan var. Nasılsın Levent abi?
Merhabalar. İyidir. Seni sormalı.
Ben de iyiyim. 3 Temmuz, 8 Temmuz arasını konuşacağız. 27. Evet. Gündem için buradayız.
Evet.
Hemen gireyim istiyorsan. Başlayalım.
Olur.
Şimdi geçen hafta bir haber yapmıştık. Cep telefonlarındaki TRT vergisi kalkıyor diye.
Bir gün içinde geri geldi.
Ya evet, o aynı hafta
hatta
içinde.
Hatta daha abartı şekilde diyebilirim.
Geri geldi. Zaten söylemiştik ya, bunun ismi değişir, geri gelir diye. Şöyle, zaten TRT'nin bir bandrol almasına izin verilen bir kanun zaten var. Onu bir genişlettiler. Kapsam genişletince bizim telefonlar geri geldi onun içine.
Ya sırf telefon değil.
Değil, bilgisayar da var.
Ev sineması sisteminden bile vergi var. Kardeşim, ben her TRT şey seyretmemek için eve ev sineması sistemi kuruyorum. Vergi alıyorsun. Yani bu haraç gibi bir şey. Arabadan haraç. Falan vergi var ya. Yani içinde şey, televizyon yayın alabiliyorsa arabaya da vergi var. Bilmem ne. Bilemiyorum. Bu dediğim gibi haraç, başka şey değil. Ve çok daha fazla. Yine aynı kotada motada olan şey oldu. Eskisinde daha iyiydi belki de. %8'ler, 10'lar, 16'lar pat pat geldi.
Evet, dolayısıyla hiçbir şey değişmeyecek. Hani evet. Bizden diyorduk ya, yansırmatıcı sokağa hani fiyat düşecek falan. Hiçbir şey değişmeyecek çünkü çok hızlı bir şekilde geri geldiği için vergi.
Telefon... Bir gün sürmedi ya, bir gün sürmedi yani olay.
Telefon, evet.
Ben ne bileyim, dediğim gibi hani TRT seyretmemek için, televizyon seyretmemek için eve işte ev sineması sistemi kuruyorsun. %16 mı ne vergi alıyorsun. Kardeşim, senden kaçmak için bunu ben kuruyorum. Ya amaç tabii ki sadece vergi toplamak, tabii para ki, toplamak.
O yüzden hani ne olursa olsun o vergi bir şekilde işte geri geliyor kafaya konulduğu
ya
zaman.
Tabii bütçeye bilmem ne konmuş o şimdi. O para gelecek diye öngörülmüş. Vazgeçer mi adam senden? Tabii ki adını değiştirdi. Getirdi işte.
Evet.
Çok saçma bir şeydi ilk hali çünkü. İşte sen bununla radyoda dinleyebilirsin aslında. Dinlemeyeceksin. Tuner yok. İnternetten dinlersin falan. Öyle bir saçmalıktı. Hadi şimdi hani onu tamam. Hani gönlünüz olsun dediler. Onu öyle yapmadılar. Tamam, normal bandrolü koyuyorum dedi. Vergiyi koyuyorum dedi. Geçti.
Aynen öyle oldu.
%16. Bir sürü şeyde.
Bir sürü şeyde.
Bir sürü kalemde %16. Ne demek ya %16? Neye veriyorum yani? Ne suçum var?
Doğru. Bir diğer konu da bahis siteleriyle mücadele için düğmeye basılmış.
Bunun için de bu kripto paralara izin vermeyeceğiz diyorlar. Evet. Nasıl yapacaksın?
Bitcoin, atmak, Ethereum.
Atmak tutmak kolay, nasıl yapacaksın?
Ödeme kanalları engellenecek.
Bahisin SMS'ini engelleyebildi mi?
Hayır abi, bugün
günde
geliyor.
Günde bilmem kaç tane geliyor.
Kaç tane geliyor?
Günde bilmem kaç tane geliyor. O SMS'i bile engelleyemedin. Bunu yok, Bitcoin'i engelleyecek de onu orada, onunla çünkü bahis oynanıyormuş. Onu hadi ya, bunun hiçbir şey yapamayacakları belli yani. Bu sadece gündem olsun diye öyle bir şey atıldı. Nasıl engelleyeceksin? Hadi o SMS'i engelle de göreyim. Ben geri kalanını ikna olacağım o zaman
tabii.
engellenebileceğini.
Ve SMS'teki şey şu, bize kendi operatörlerimizden geliyor. Yani o kanalıyla geliyor daha doğrusu. Yurt dışından atılıyor, engelleyemiyoruz diye hani sallıyorlar ama.
Yalan.
Yani.
Yalan. Çok kolay engellersin.
Bakalım hani belki bu vesileyle bir şeyler yaparlar ama ben de zannetmiyorum.
Aynı SMS 1 milyon kişiye gidiyor kardeşim. 5 dakika bir bekleme koyarsın. O arada bakarsın. Ya aynı SMS gidiyor 100 bin kişiye. Tak kes. Bak SMS'inde ne olduğuna bir memur tabii. Orada görevli baksın. Ha, bahis. Tak diye. Hiç gönderilmesin. Bunu ben oturduğum yerden bunun nasıl olabileceğini düşünebiliyorum. Oradaki mühendisler, bilmem kaç tane diplomalı adamlar daha güzel sistemi kurarlar. Bir günde.
Ha, özünde tabii ki bunlarla mücadele edilmesine kimse karşı çıkacak değil. Çünkü çocukların erişimine erişebildiği sitelerde bunların reklamları dönüyor. Özendirici vesaire ama.
Ya öyle tabii ki de işte bu hani olacak şey var, olmayacak şey var.
Şimdi işte oraya Bitcoin'i koyunca zaten herkes bunu konuştu bütün hafta boyunca. Bitcoin'e yasak geliyor diye.
Ya çünkü bir şeyler olacak. Ufak ufak kıpırdanmalar başlıyor işte. Yarın öbürsü gün bu Bitcoin teröre destek sağlıyor diyecek. Daha güçlü bir şeyler yapmaya çalışacak.
Yani şu mantıksız bir çıkarım olmaz. Hani burada aslında Bitcoin ve Ethereum'la mücadeleye bir kılıf belki bulunmak istendi.
Yani işte bu bir deneme. Dediğim gibi yarın öbür gün o kapsam genişletilir ama bir şey yapamazsın. Ya sonuçta adam bunu dünyada yasaklayamayacağına veya da bu mekanizmanın çalışmasını durduramayacağına göre adam bugün senin yasakladığın site ve servislere nasıl çeşitli yöntemlerle giriyorsa buna da girer. Aynı şekilde devam eder.
Evet.
Normal internetin doğası bu.
Evet, senin dediğin gibi abi SMS'le başlasınlar. Biz mutlu olacağız.
Bahis'in
yani.
SMS'ini kes. Ben diyeyim ki vay be, bir şey yapılıyor
diyelim. Evet. Amerika uçuşlarında laptop yasağı vardı, tablet yasağı vardı. Bu 4-5 hafta
havayolundan
evet.
Kalktı. Biri de Türk Hava Yolları.
Kalktı. Tomografi cihazları getirmişler. Yani
evet, ek cihazlarla.
Nasıl kalktı? Çok fazla tedbir alınarak kalktı aslında bakarsan.
Ama bu bir başarı. İşte 4 ya da 5 havayolu. Körfez tabir ettikleri bölgeden. İşte biri de Türk Hava Yolları. Böyle bir durum elde ettiler. İyi bu, çünkü
büyük sorundu.
Çok sorun haline gelmişti. Bakalım bir olumlu bir
merak
gelişme.
Ediyorum. Şimdi o cihaz sadece yanında getirdiğin laptopu mu o tomografi cihazından getirecek? Yoksa
sana
sen de mi getirecek?
Seni check-up yapacak değil orada yakıştı.
İnşallah.
Cihazın şey yapacak. Cihazın röntgenini i̇şte çekecek.
Gidenler, Amerika'ya gidenler şey yaparlar. Yorumda bulunurlar. Nasıl bir uygulama ekstra bir şey yap, sorun yaratıyor mu vesaire.
Evet.
Yorumlara bekleriz. Türkçe klavye düzeni E klavyete sinirlendi. F'ye de evet. Anlaşamamışken E çıktı başımıza.
Ya bu 2 senelik olay da evet, şey olmuş. Tescili yapılmış. Patent enstitüsü yani patentini vermiş. Tescilini yapmış. Bu 2 sene önce çıktı. Bunun kavgası oldu. Hatta F klavyeciler de buna olmaz öyle dediler. Bunun iddiası diyorlar ki tamam F klavye bilimsel falan ama 1950 ya. Yılının Türkçesine göre biz 2010 yılının
evet.
Türkçesine göre yeniden düzenledik diyorlar. Yani tamam kulağa mantıklı geliyor ama 1950 yılının Türkçesiyle o kadar da farklı mıdır bilemiyorum.
Farklı herhalde.
Ya da şu var, bu nereye kadar 2047 yılında Z klavye mi çıkacak, işte o zamanın Türkçesine göre düzenledik. Böyleyse tabii olacak, öyle olacaktır demektir.
Bir iddiaları da şu abi, hani bu tabii ki bu yıllarda kullanım alışkanlıklarını görmek daha kolaylaştı 1950'lere göre. Diyorlar ki hani biz çok daha doğru analiz ediyoruz şu anki teknik imkanlarla.
Çünkü F klavye daktilo için yapılmış bir şey.
Hı hı.
Bu günümüzde artık bilgisayar falan dikkate alınarak yapılmış bir şey. Bilemiyorum. Bu 2 sene önceki haber aslında, işte bu sadece bir tescil olması. Hani bir kabul görmesinde falan bir zerre yol gidilmiş değil.
Kendi açıklamalarında şey hoşuma gitti abi. Hep F klavye tartışmasında öne bir hız atılır. Daha hızlı yazıyorsunuz. Daha hızlı. Hiç olmazsa E klavye de tamam biz de hızlıyız ama hız en önemli şey değil. Yani parmaklarını yormadan konforlu yazım için biz bunu yaptık diyor.
Öyle diyor da F klavyenin de işte uzmanı diyor ki bundan bir halt olmaz. Parmaklar birbirine giriyor diyor. Şimdi bu zor bir konu.
Zor konu abi.
Bilemiyorum. Pek bir şansı olacağını zannetmiyorum. Çünkü F klavye o daktilodan aldığı güçle zaten günümüze dilebilmiş ya da günümüzde direnen bir yapı. Bunu şimdi ne Q klavye kullananlar ne F klavye kullananlar bu E'yi istemeyeceği için.
Evet.
Ama şeyde çok yanlışları var. Yani tutup da mesela işte bu F klavyenin repliklerini çalıyorlar. İşte bilimsel bizimki falan. Hani öbürü bilimseldi.
Evet.
Bilimsel bir şey tekrarlanıyordu. Şimdi bunlar o lafları kendilerine çalıyor. Bizimki bilimsel. Ne öbürüne de ayıp ediyorsunuz bu durumda.
Evet.
Bilemiyorum nereye varacak. Tabii bir yandan da şu var, hani bu E klavye işte bütün gazetelerde falan haber oldu şimdi. Krokisi diyeyim falan gösteriliyor da şey ne olacak? O krokiye bakıyorsun, space var, shift var, tab var,
ha, evet.
Caps lock var. Onları Türkçe yapmayacağız mı?
Doğru. Valla sonuç itibariyle herkes alıştığı klavyeyle yazmaya devam edecek.
Tabii
yani.
Ki. Asıl en büyük mesele o. Herkese alıştığı iyi geliyor. Onu da değiştirmek istemiyor. Çünkü evet. Çok zor bir iş. F klavyenin karşısında ben öyle kalıyorum yani ve bırakıp gidiyorum bilgisayara falan lanet edip kalkıp
aslında
gidiyorum.
Aslında işin şeyi şu, F klavye çok daha üstün olsa bile senin hayatında belki bir şey değiştirmeyecek. Çoğumuzun hayatında değiştiremeyecek.
Ya çünkü böyle, biz böyle tuşlara tık tık, evet, tık baka baka bastığımız için tabii ki bir şey değişmeyecek. Yani tamam, o kadar da kötü değiliz ama işimiz şey değil. Hani benim şey değil ki yani, düşünceler böyle çağlıyor, eller yetişemiyor onu yazmaya. Öyle bir durumumuz yok ki. Düşün, 10 dakika düşünüyoruz, 1 dakika yazıyoruz. Evet. Hani öyle inanılmaz bir düşünce dünyası var. Kafaya sığmıyor. Eller o hıza yetişemiyor. Hatta işte o yüzden başka Facebook'ta şey dedi ya, konuşmak çok yavaş bir yöntem falan, öyle bir şeyler.
Doğru hatırlıyorum.
Bol keseden attılar. Öyle bir durum yok ki. Benim zaten hani Q klavyeyle her işimi yapabiliyorum. O hız bana fazlasıyla yetiyor. Ha, varsa hani yetişemeyen kendisine işte tabii ki şey çok mantıklı bir şey. Her dile uyan tek bir klavye yapamayacağın ortada.
Çok net.
Harfler bile bizim Türkçe'de Q yok, W yok, bilmem ne. Şimdi oturuyorsun bilgisayarın baş köşesinde Q var, W var. İlk iki harf senin için bir şey ifade etmiyor. Tabii ki her dile göre klavye yapılır. Yani bugün işte filancadaki Amazon'daki yerli kabilesi içinde yazmaları varsa onlar için de bir uygun klavye yapılır. Çok normal bir şey, mantıklı bir şey. Ama atılan taş ürkütülen tuşa ürkütülen kuşa değiyor mu? O bir tartışma konusu.
Her zaman olduğu gibi birazcık yine biz işin şekline çok takıyoruz abi. Yani Türkçe bir yandan bunlar konuşulurken elden gitmiş zaten. Bir tuhaf bir dil konuşulmuş. İşte dünyada sorun var. İşte emojiler gelmiş. Artık kelimeyi bile yazmamaya başlamışsın. İşte sesli harfleri atarak 140 karaktere sığmaya çalışıyorsun.
Hieroglife dönüş gibi bir durum var orada emoji sayesinde. Ben şeyi merak ediyorum. Hani bizim öğretmen izleyiciler, dinleyiciler vardır. Acaba çocuklar şimdi kompozisyon yazarken falan büyük olasılıkla koyuyordur yani smiley falan. Çok büyük olasılıkla koyuyordur. O tabii hem bir yandan anlam yüklüyor ama bir yandan da dilin becerisini köreltiyor. Hani o bir yandan ilkelleşiyorsun. Yani bir zekice bir cümle, bir espri yazamadığın için oraya dizilere alkış ekler gibi.
Tam olarak
öyle gülümseme koyuyorsun. Normalde tabii ki dil ustalığı ona gerek
bırakmaz. Lazım.
Ama işte ne oldu, ne bitti bilemiyorum, acaba gençler nasıl yazacaklar? Nasıl yazıyorlar? Gençlerden kastım iyice gençler.
Tabii. Rekabet Kurumu DNR'a soruşturma başlatmış.
Evet. Yeni bu sektöre girecek olanları engelleyecek
çok
anlaşmalar yapıyor falan gibi suçlamalar var. Tabii bu yıllar sürüyor bunların bir yere bağlanması. İşte Temmuz ayı itibariyle bu başladı. Sonuca bağlandığında bize siz haber yapmadınız diyecekleri için bunu da biz yine not düşmüş olalım.
Evet.
Temmuz'un ilk haftası itibariyle ilk bu konu dile getirildi.
Evet. Facebook'a Wi-Fi bulma özelliği geldi abi.
Ya bu ne şimdi? Bana gelmedi böyle bir şey.
Ben de şimdi haberden önce kontrol ettim, yoktu ama geçen hafta içinde bir anda otururken Facebook bana şeyi tavsiye ediverdi. Bak, senin etrafında şu kafede şu Wi-Fi var. Bu kafede bu var.
Çık git onlara otur.
Evet, yani Wi-Fi'yi bulma özelliği. Yani etrafındaki Wi-Fi nerede varsa, işte kafede de var, binada var, şurada var, burada var. Onları sana gösteriyor. Gidip bağlanabiliyorsan bağlan.
Şimdi Microsoft da Wi-Fi Sense diye bir şey Windows 10'una getirmişti. Kimse ne olduğunu anlamadı. Zaten sonra da disable oldu. Altlara itildi. Onun gibi bir şey herhalde. Tabii Wi-Fi Sense'in çok endişe verici bir yönü vardı. Çünkü şifreyi de o sana veriyordu.
Yok,
arkadaşın öyle seçtiyse.
Şey yapıyor sana, yani şurada var, yani öyle bir şeye ihtiyacı oldu ya, Wi-Fi'ye bağlanmamız lazım diye böyle panikledin. İşte oradan bakıyorsun, ha şurada varmış deyip gidiyorsun. Ben de dediğim gibi şu anda hala yok. Bir kere öyle açıldı gitti, kapandı, bir kere görebildim sadece.
Ben fark etmedim. Genelde herkes benim Wi-Fi'ime bağlanmaya çalışacağı için bana yaramaz zaten o. Bütün sokakta çünkü aynı şey.
Evet. Nokia'da ile ilgili geçenlerde konuşurken şey demiştik ya, bu adamlar hani ne güzel PureView yapıyordu, bir şeyler yapıyordu. Şimdi hiçbiri yok diyorduk. Nokia Zeiss'la işbirliğine gideceğini açıkladı. HMD Global olarak söylemek daha doğru belki.
Zaten iyi telefonlarında kullanırlardı her zaman onlar Zeiss
objekti. Tabii. Yeni bir şey değil onlar için.
Yine herhalde. Şimdi şöyle, Nokia'nın yeni Nokia'nın telefonları ucuz telefonlar.
Ucuz telefonlar.
Ucuz olması öne çıkarılan telefonlar. O telefonlarda Carl Zeiss, Carl da değil artık. Zeiss objektif falan olmaz.
Yok.
Çünkü bu telefon maliyet odaklı tabii. telefon. Ha ama tabii ki şey bekleniyor. Hep mi böyle olacak? Şöyle baba telefonlar olmayacak mı? Demek ki bunlar işte o telefonlarda olacak.
Evet. Ha şeyi hiçbir zaman bilemeyeceksin. Mesela Huawei'de Leica'yı kullanıyor isim olarak ama orada hani o isim, oradan Leica'yı silsen Huawei'nin teknolojisinden bir şey eksilmez.
Yani orada şey yapmışlar işte, bize anlattılar zamanında. Aynı fontu, yazı tipini kullanıyoruz. Leica'nın makinesindeki yazı tipiyle aynı yazı tipini kullanıyoruz falan gibi görsel şeyler hani.
Dolayısıyla Zeiss olması da hani bir anda muhteşem çekeceğin anlamına gelmiyor. Şey haberde yazıyor, PureView ekibi dağılmış Nokia'nın. Hani Nokia transfer olduğunda şey Microsoft'a geçtiğinde.
Evet.
Hatta en önemli isimlerinden birisini Apple almış. Dolayısıyla bu aslında PureView geri geliyor değil. Bu sadece optik, o da olursa Zeiss olacak.
İyi bir şey canım. Plastik bir şey, objektiften daha iyi olacağının belirtisi de tabii daha çok yol var.
Var tabii.
Gidilmesi gereken.
Nvidia da Baidu ile işbirliğine gidiyor. Onlar da Baidu da araba konusuna eğilmiş durumda. Yine sürücüsüz araba konusuna. Nvidia'nın teknolojileri beyin olarak kullanılacakmış.
Nvidia o konuda bayağı şey.
Çok mesafe kat etti.
İddialı otomobil konusunu yıllar öncesinden o konuyu takip etmeye başladı. Ve işte tutunuyor.
Evet.
Nvidia'da ciddi bir şey var. Hani alternatif yollar.
Evet.
Hani tek bir şey yapan bir firma olup da yani bu konuda senin yaptığın şeyi elinden alırlarsa aç kalıyorsun.
Doğru.
Nvidia bir sürü alternatifini kendisi yaratıyor. Başka sektörleri zorluyor falan. O bakımdan akıllıca
kesinlikle
bence işler yapıyor.
Ona bakarsan Intel de farklı bir şey yapmıyor ki. O da gitti işte. Neydi? iSense miydi? Firmanın adını unuttum bir anda. Gitti işte o analiz yapacak teknolojiyi kendi evet. geliştirmedi. Gitti hazır aldı. O araba işine girdi.
Evet.
Gidişat o öyle gözüküyor. Nvidia bir şey daha yapmış bu arada. Hani duyurmadılar böyle yüksek sesle ama Fermi serisine DirectX 12 desteği geldiği gözüküyor.
Yani bu GTX 400-500 kartlar. Artık bunu zaten pek kullanan yok da kullanıyorsan DirectX 12'ye eskiden tam destek yoktu. Şimdi var.
Evet.
Ha, hangi DirectX 12 oyununu oynarsın? GTX
eski serilerle 500'de. Ama
işte hiç tabii
çalışmaması
ki,
var bir
yani
yandan.
Bir de hani para bedava ekstra bir tabii. özellik. Niye olmasın? Bunu da kendi açıkladığı falan yok. Kullanıcılar fark etmişler.
Evet.
Eskiden destek gözükmeyen ya da işte düşük seviye destek gözüken kartlarda şimdi DirectX 12 desteği gözüküyor.
Evet.
Nvidia Driver tarafında bazı iyileştirmeler yaptı geçen hafta. Bir sürüm çıktı. Onun şimdi bir de sitesinde yayınlanmamış hotfix olanı var. Nvidia'nın kendi destek bölümünde yayınlanmış falan filan. Şey falan var işte 4K Netflix desteği Pascal kartlara falan eklenmiş. Nvidia driverlarıyla uğraşıyor bugünlerde belli.
Evet. Nvidia başka bir şeyle daha uğraşıyor gözüküyor.
Evet.
O da şu, şimdi mevcut tek GPU'lu yapıda hani gidilecek yol fazla yok gibi gözüküyormuş. Hani daha nasıl performansı ciddi şekilde ileriye atarız diye bazı fikirler var. Bir tanesi de GPU, birden fazla GPU. Yani işlemcilerdeki hani çok çekirdekli yapıya benzetebilir miyiz?
Bir işlemcinin içine birden evet. çok işlemciyi koymak. Şimdi birden çok ekran işlemcili ekran kartı. Eskiden
o zaten
var da o kendi içinde de kimi sorunlar evet. oluşturduğu için bayağı bir süredir onu üretmiyorlar iki firmada. Şimdi merkezi işlemcilerden tanıdığımız bir işlemci içinde birden çok işlemci.
Evet.
konseptini Nvidia bir deneyecek, gözüküyor. Zorlayacak gözüküyor. Bakalım nasıl bir şey olacak. Herhalde hani bizim şu andaki işlemcilerde gördüğümüz gibi paylaşılan şeyler var, ayrı şeyler var. Hı-hı. O mimari kullanılacak herhalde. Zaten grafik işlemcisi çok modüler bir şey.
Evet.
Yapısı bütün müsait. Yapısı böyle. Ama tabii şey yapamıyorsun. Çok fazla hani büyük bir yongayı sorunsuz olarak her seferinde üretemiyorsun.
Tabii.
Burada çok belki işte büyük olmayan bir yongadan iki tanesi, dört tanesi bir yapıda birleşecek. Hı hı. Herhalde AMD eğer başarılı bir şeyse AMD de o yolda gidecektir. Bundan tabii. sonraki büyüme
böyle
bununla
olacak.
Gelecek demek ki.
Tabii bu da şeye ekstra yük getiriyor programcılara. Çünkü o paralel programlama işi öyle pek kolay değil.
Ama ekran kartında öyle bir derdin yok. Ekran kartında her şey paralel. O sistem belli, sistem şeyine benzemez bu iş. Burada benim merak ettiğim güç tüketimi. Çünkü üst uç grafik işlemcileri zaten inanılmaz güç tüketiyor ve zor soğutuluyor. Şimdi iki tanesi bir yerde, yani iki kat olmayacaktır onun güç tüketimi.
Herhalde.
Ama tabii ki bayağı bir yine çarpı iki olmasa da x1.75 falan olacak.
Olabilir. Ha belki bunlar çıkana kadar üretim teknolojisi biraz daha ilerlemiş olur. Oradan yırtarlar.
Belki yeni tamamıyla yeni düşünceler, yeni uygulamalar belki. Çünkü sonuçta şu da var. Hani paralel işlem falan diyorsun. İşte grafik işlemcisinin gücü sahip olduğu bir sürü işlem ünitesinden kaynaklanıyor artık binli rakamlarda günümüzde, sayılarda günümüzde. Ama bunu nereye kadar arttıracaksın? Hani o da var. Bir yer çünkü grafik işlemcisi fiziksel olarak büyüklüğüyle, güç tüketimiyle sorun bir evet. yapı haline geldi. Nvidia o konuda da işte bir şeyler arıyor.
Evet. AMD'de Radeon RX Vega için gün sayıyor artık Temmuz sonu olduğu açıklandı.
Evet, SIGGRAPH grafik toplantısında çıkıyor.
Çıkıyormuş.
Temmuz'un son günleri, Ağustos'un ilk günleri.
Evet.
Ha, bu zaten çıkıyor. İşte Founders Edition çıktı ha. Hani alabilen varsa zaten ulaştı.
Doğru.
Çok şanslı
olman
bir
avuç
insana. Ama herkesin demek ki Ağustos ayında alınabilecek.
Evet, yani bu duyurulacak gün raflarda olacak anlamına gelmiyor. O Ağustos'un evet, içinde
Ağustos
bir yerde gelir.
Içinde, Ağustos içinde raflara. Ha, ama şöyle büyük olsa raflara maflara gelmeyecek. Alamayacaksın miningciler yüzünden.
Kapışacaklar yüzünden.
Kimse bu onlar paralığı da var.
Doğru.
Yine şimdi de zaten ekran kartı alamıyorsun. Bu RX Vega'yı da alamayacaksın. Onlar alacaklar.
Çok mantıklı evet. AMD işlemci pazarındaki payını rekor düzeyde yükseltmiş.
Evet, bir anda %10. 10.4 bir çeyrekte.
Evet.
Bu şimdiye kadarki en büyük artış. Bu da Ryzen'in.
Tabii etkisi. Onun başarısı.
Yeni bir şeyin oldu mu? Satacak yeni bir şeyin Hı-hı. oldu mu? Karşılığını alıyorsun işte.
Tabii.
Olmayınca bir şansın yok. Ya tabii şey %30 bu artışla birlikte evet. %30 AMD zaten açıkçası %10, %30'un peşindeydi yıllardır. Hı. Şey oydu. Hayali, hedefi, istediği şey oydu.
Hatta hep arada bir hatırlatıyoruz. Şimdi hani ekran kartı bulunmuyor falan diyoruz da biz CPU bulamazdık.
Tabii ki Athlon XP'nin bir sürü modeli bulunmadı. Athlon 64 genelde bulunmadı. Çok zor bulundu. Ya AMD'nin zaten şu anda Intel'in pazar payını alıp AMD'ye versen AMD'nin o açlığı doyuracak bir üretim i̇şte. Kapasitesi şey yok. Hı hı. Kanalı dağıtımı yok. %30 gayet iyi bir oran.
Evet.
Ben çok memnun olduklarını tahmin ediyorum. Güzel.
Evet.
Daha da tabii payın arttıkça gücün de artar. %30'u belki daha yukarı çekmenin de
çıkabilir.
Yolu önü açılır.
Evet. Asus 10 gigabit destekli Ethernet kartını duyurdu.
Evet. Ya 10 gigabit destekli Ethernet zaten,
var zaten
yıllardır
de.
Var da onun kablosu falan özeldir. Onun bir böyle modül gibi bir şeyi vardır. Hı-hı. Öyle direkt kabloyu fişi takmazsın çıt diye. Yani çok veri merkez, özelleşmiş veri merkezlerine falan özgü bir şeydi. Asus bayağı bir böyle normal hani
PC Express kart yapmış.
Ha, PC Express alıp da senin evindeki makineye takabileceğin 10 gigabit destekli Ethernet'e çıkarttı. Tabii şimdi bunun karşılığında buna 10 gigabit switch, 10 gigabit router, bunlar donanımlar lazım. Şu anda iki tane bundan alırsın, iki bilgisayarı birbirine bağlarsın direkt.
Evet.
Çok hızlı olur ama o. İşte bu bütün cihazlar geldiği zaman güzel olacak.
Yani bununla ideal bir ofis ya da ev kurulduğunda ne oluyor? İçerideki trafiğin hızı artacak değil mi?
Şimdi tabii 10 gigabit düşünürsen hani SATA'nın hızından falan hızlı. Sistem içinde kullandığın neredeyse bağlantıların hızında dışarıyla bağlanıyorsun. Hı-hı. Müthiş bir şey. Ama hani bunu hakkını verecek veri akışı olması lazım. Veri büyüklükleri olması
mesela
lazım.
Mesela sen NAS incelemelerinde hep şey derdin. Ya bu içindeki hard diskin hızı çok önemli değil. Zaten network seni sınırlıyor diyecek.
O da işte 100 şey. Gigabit Ethernet'in uygulamada vereceği genelde 100 saniyede 100 megabyte civarında bir aktarımızı o işte. İçine istersen süper SSD'ler koy.
Onun bir şey değişmeyecek.
Ha kimi işte güzel cihazlar da iki Ethernet'i kullanma falan oluyor ama onlar yani onları çalıştırmak bilmem ne öyle karın ağrısı ki. Kullanan falan ben uygulamada kullanan hiç görmedim.
Evet.
Hani cihazda o özellik olabilir. E şimdi 10 gigabit diyorsun bir anda 10 katı.
Ya.
Güzel bir şey.
100 dolarmış. Yani 99 dolar.
Evet. Gayet güzel.
Mikron fabrikası ile ilgili bir iddia vardı. Orada işte bir sıkıntıdan dolayı Tayvan'daki fabrika durdu deniyordu.
Evet, bellek üretimi aksadı. Fiyatlar yükselecek diye bir şey çıktı. Sonra Mikron
açıklama yaptı.
Yok öyle bir şey dedi.
Ya bir arıza olduğunu söylüyor. Ufak bir arıza oldu ama hani operasyonları etkileyecek kadar büyük bir şey değil diye açıklama yaptılar.
Fiyatlardan anlarız.
Evet.
Fiyat. Bu bellek üretimi de şeydir yani. Ben bilgisayar PC ile uğraşmaya başladığımdan beri bir şekilde bir fabrikada bir şey olur. Bellek fiyatı artar. Ben bir aynı şey kim ikinci kez, üçüncü kez anlatıyor olabiliriz. Yıllar önce, 20 sene önce, 20 seneden fazla önce şey vardı. Bellek yongalarının üzerinde sürülen verniği mi, boyayı mı ne üreten şey yerde yangın çıkmıştı da o yüzden bulunmuyordu, pahalanıyordu falan. Bilmiyorum belleğin fiyatı diğer ürünlerden farklı olarak bellek böyle borsa gibi her gün içinde fiyatı değişen, artan, azalan, sürekli oynayan bir şey.
Evet,
ama çeşitli spekülasyonlarla yükselmesi mi sağlanıyor bilmiyorum.
Şu var, bellekteki sıkıntı şu an talebe yetişilemiyor zaten. Hani böyle bir haber, yani böyle bir şey gerçekten olursa büyük sıkıntı çıkar.
Her şey böyle. Bir ara disk krizi yaşadık. Tayland'da su bastı falan diye. Ya bazen tabii şey oluyor bir de. Şimdi şu cihazı yapılıyor, çalışıyor. Bunun içindeki her komponent bunun çalışması için lazım. Üretilebilmesi için lazım. Bazen pilin var, CPU'un var, ekranın var, baskılı kartın var, her şeyin var ama iki tane diyot eksik. Ya bu çalışmıyor işte, olmuyor. O 0.001 dolar hatta 0.01 sent değerindeki iki parça için şey durabiliyor. Üretim durabiliyor. Yıllar önce yanılmıyorsam Pioneer'ın DVD ROM'larında bulunmuyordu. Sıkıntı vardı. Ve denedi şey de öyle. Hakikaten hiçbir motoru, lazeri bilmem nesi değil. Öyle bir 0.01 centlik bilmem nesi bulunamadığı için, onun üretiminde, tedariğinde sıkıntı olduğu için cihazın üretiminin aksadığı duyulmuştu.
Evet.
Oluyor böyle şeyler.
Ben yanlış hatırlamıyorsam o sel olayından Canon da etkilenmişti. Ya da yok deprem olayından etkilenmişti. Şey ama makineyi üretmekte hiçbir sıkıntı yok. İçindeki askıyı üreten adam çökmüş. Depremde zarar görmüş. Adam diyor ki ben askısı, yani kutuyu aksesuarı tamamlayamadığım için piyasaya söylemiyorum diyor.
Tabii. Bir de ilginç şeyler var böyle hani mesela yıllar boyunca şey çıktı. Şimdi bu silikon işte yongaların üzerine işlendiği dilim, wafer denen şey aslında bir hani ağaç kütüğü gibi bir silindir, kocaman bir şey aslında. O dilim dilim kesilip işleniyor. o dilim dilimi kesen bıçağı adamın biri üretiyormuş. Hani bu şehir efsanesi değil. Şimdi ben adı falan aklımda olmadığı için öyle anlatıyorum. Ama bir adam tek başına bir adam üretiyormuş ve bütün dünyanın şeyini o üretiyormuş. Bir adam. Şey olsa bu adam hani işe giderken kalbi sıkışsa, veda etse dünyaya bir anda şey Intel, AMD bilmem ne kriz. Yani bu 2017 yılının olayı değil de bilgisayar tarihinde bir dönem. Evet. Bütün çok yapısı, kritik bir komponenti, bir parçayı bir adamcağızın biri kendi kendine üretiyormuş. Herkes ondan alıyormuş. Var böyle şeyler var. Bütün dünyada işte geçen senelerde Teknoseyir'de konu olmuştu zannedersem plakları yine bir yer üretiyormuş. Hani ham maddesini diyeyim. Ham halini. İşte orası yetiştiremedi mi? Yok işte bilmem ne grev oldu mu? İş yerinde bir aksaklık oldu mu? Bütün dünya duruyor.
Evet. Ya da şimdi sen plak deyince aklıma geldi. Bu hafta okumuştum bir yerlerde. Sony plak üretmek için fabrika kuruyormuş. Tekrar üretime geçilecekmiş. Müthiş bir talep artışı varmış. Adamlar hani tekrar karlı oldu bu iş. Hatta
hipster etkisi.
89 yılında en son üretilmiş plak. Ondan sonra durmuş. O diyorlar ki en tepe yaptığı noktaya neredeyse yaklaştık diyorlar şu anda. Hani karlılık anlamında da.
Ya şimdi onu yıllardır büyük firmalar değil de işte butik firmalar üretiyor. Doğu Avrupa falan tarafında üretiliyor. Ve bu plağın anlamsız derecede ilgi görmeye başlaması şöyle de bir küresel sıkıntı yaratıyor. Amatör gruplar, küçük gruplar falan normalde bir CD anlaşması yapamasalar da plak bastırabiliyorlardı. Fakat plağın herkesin kullandığı bir şey haline gelmesi nedeniyle fiyat artıyor. Üretim kapasitesi zaten çok düşük. O ellerinden gidiyor. Çünkü hani amatör grubun kendi cebinden yaptırdığı plağı basacak olan fabrika bir anda işte EMI'den sipariş geldiği için Pink Floyd plağı basmaya başlıyor. 1 milyon tane çünkü sipariş edilmiş. Sen orada zaten 100 tane kendi cebinden çocuklar 100 tane kendilerine plak yaptıracaktı. Ona diyorlar ki git. İşte evde şeyden bas. CDR yapsan kendine üzerine de etiket yapıştırsın diyorlar. İşte bazı değişik şeyler oluyor.
Şimdi biz ikimiz de plağın hala ortalarda olduğu dönemleri yaşadık. Kullandık biz pick-up'ları. Ben şey diyorum acaba şimdi uzun süredir mevcut gençlik fiziksel bir şey almayı kesti müzik konusunda. İlginç mi geliyor?
Geliyor tabii. Kocaman canım. Bir şimdi şey. Bir de büyük bir şey onun üzerinde tabii ki fotoğrafı, deseni, arkada işte şarkı bazen şey olur arkada ya da içinde şarkı sözleri falan. CD'de de hiçbir zaman öyle güzellikler görülmedi.
Evet.
İlginç geliyor. Birazcık dediğim gibi hipster etkisi bu. Hani öyle camsız gözlükler falan takan kardeşler var ya. Onların ellerinde görürsün o plakları. Tabii eskiden beri plağı hiç bırakmamış adamlar.
O ayrı bir şey tabii.
Hani o eskiden beri o kültürü yaşatmış adamlar var.
Abi neredeyse BİM'de pick-up satılıyor şu anda.
DNR'da var.
DNR'da zaten var.
DNR'da var. İşte değişik güzel bir şey canım. Hani onun keyfi şeyi o. Ayrı bir şey. Onun bir de şeyi güzeldir. Şimdi CD'yi koyarsın kapanır gider makinenin içine. İçinde. Ses gelir. Çok çok nadir böyle çok high-end CD çalarlar vardır öyle CD açıkta döner falan ama o öyle filmlerde falan görürsün. Yani o pek bir arkadaşın evinde görebileceğin bir şey değildir. Ama pick-up fiziksel bir şeydir. Yani çocukken ben onun dönüşüne bakardım öyle. Onun tabii bir canım. Şeyi falan vardır. Böyle küçük 45'lik denilenlerin 10 tanesini üst üste koyarsın. Tek tek çalar. Üzerine öbürü düşer falan. Onu çalmaya başlar. O robot gibi bir şeydir.
Robot gibi bir...
Onun ilkeli bile. Belki bu cazip geliyor insanlara. Güzel bir şey. Yani tek diyeceğim hani çok fazla hani bu retro falan merak şeyiyle aşırı para harcamayın. Çünkü hemen çakallar ortaya çıkıyor. Hemen çöpe atılmış cihazlar bilmem kaç yüz lira işte antika bilmem ne diye gidiyorlar falan konulmaya başlıyor.
Tabii her şeyde oluyor. Yani
dikkatli olun. Öyle serbet ödemeyin.
Evet.
Şeye de çok kafayı takmayın. Abi sesi daha iyiymiş. Ya o genelde şey senin alamayacağın cihazlar için geçerli bir şey. Tamam hani analog elbette yanına da yakışan bir amfisi falan olduğu sürece çok güzel ama işte diyorum yakışan bir amfisi öyle bir şeyde DNR'da satılan USB bağlantılı pick-up öyle değil.
Değil.
Hani orada onu alıp da abi bunun sesi CD'den güzel falan öyle bir şey bekle. Sen öyle zannedebilirsin. Bilmem kaç yüz lira, 1000 lira verdiğin için öyle zannedebilirsin de peki öyle değil.
Değil evet. Microsoft OneDrive güncelledi ve sadece NTFS dosya sistemine destek vermeye başladı.
Bu da biraz sorun oldu bazı kullanıcılara.
Şöyle sorun oldu. Mesela tablet gibi ya da bazı laptoplar da adam hafızayı arttıramıyor. İşte lehimli bilmem ne. Ona gitmiş micro SD kartla ya yani SD kartla arttırmış oluyor mesela. Orada da XFAT ya da FAT kullanıldığı için bir anda sorun olacak. Küçük bir kesimi etkileyecektir ama.
Masaüstü bilgisayar kullanıcısını, laptop bilgisayar kullanıcısını etkileyecek bir şey değil de böyle işte Windows 10'lu tablet falan o tür şeylerde sorun olacaktır
evet.
Kullanıcıya. Artık Microsoft da bunu ya biz yanlışlıkla yaptık falan gibi bir açıklama kafa karıştırdı.
Şöyle
bir şey
yanlışlık
söyledi.
Yaptık diyorlar. Diyorlar ki ya bu özelliğin zaten NTFS'te çalışıyor olması gerekiyordu. Biz hani
atlamışız.
Şimdi olması gerektiği gibi çalışıyor. Ama haberin linkinde daha güzel bir yorum var. Şimdi bir sonraki güncellemede gelecek bazı özellikler NTFS'te çalışacak. Yani biraz daha hani Microsoft o temizliği yapmak istiyor. Yani herkese bir geçirmek istiyor NTFS'e
diye. Evet, NTFS'in çünkü sadece bir dosya sistemi olmaktan öte çok nadir kullanılan özellikleri var. En basitinden işte şifreleme, sıkıştırma falan filan. Microsoft herhalde artık FAT sistemini emekli etmek istiyor.
Onun için
istiyor.
Diyorlar evet. Bir yandan da 3000 kişinin işine Microsoft son vereceğini açıkladı. Daha çok satış kısmından gidiyor insanlar ve hani global bir iş çıkarma Amerika'dan değil. Satış gücünün 3000 kişi çıkacakmış.
Kendi kendine satıyor. Satışçıya gerek yok dediler herhalde.
Olabilir. SoundCloud'da iş gücünün %40'ına son veriyor. Ama SoundCloud genel olarak gidici gözüküyor. O ayrı bir şey.
Ben baktım bunu görünce dedim acaba ya SoundCloud'un %40'ı ne ki? 4 kişi mi? Zaten ofiste kaç 10 kişi mi çalışıyor? Kaç kişi çalışıyor? Ama şeymiş o. %40'ı bile
173 kişi diyor.
173 kişi. Yani yine bayağı bir adam varmış içeride.
SoundCloud evet.
Karlılığa geçemiyor ama
zor
bir türlü.
Durumda, evet. O yüzden bunlar.
Güzel bir platform ama çünkü orada yetmiyor. Kendi müziğini yayınlıyorsun. Hı-hı. Şimdi Spotify'da falan bile geçen hafta konuşmuştuk işte sisteme girmek falan ajans bulman falan şeyin var.
Aynen
sıkıntılar
öyle.
Var. SoundCloud tamamıyla amatör müzisyene göre para kazandırmıyor benim bildiğim kadarıyla.
İşte o da
ama
bir süre sonra sorun oluyor.
Şey de gerektirmiyor. Benden de dinleyici olarak benden de para istemiyor.
Sonra hayatta kalamıyor.
Bir iş modeli tam oturtamamış demek. Şimdi Twitter yapamadı. SoundCloud nasıl yapsın?
Aynen. Şimdi özelliklerden bahsediyorduk bir sonraki Windows güncellemesinde. Şimdi orada bir tane timeline özelliği gelecekti. Geriye alacaktın sistemini ama hani şeyle, her şeyiyle bütün programların şu buyun ayarların. Bir de şey var, pick up where I left off özelliği var ya, o değil bu. Timeline başka bir şey. Fakat yetişmeyeceği söyleniyor. Bir sonraki güncellemede olacaktı ama artık olmayacağı açıklandı.
Sonbahardaki güncelleme.
Evet, onun
yani.
İçinde olmayacakmış timeline özelliği. Pardus 17 sürümü yayınlanmış.
Evet, Pardus güncellendi. Sunucu imajı da var. Senin bilgisayarına kurabileceğin kullanıcı sürümü de var. Genelde hani sürüm notlarına bakarsan içerdiği bütün paketler, her şey güncellenmiş gözüküyor. İndirip ücretsiz kurabiliyorsun.
Evet. Bir yandan şey devam ediyor. Qualcomm-Apple mücadelesi. Qualcomm artık şeyi dedi hani Apple'ın iPhone'ları mevcut olanları da yeni ülkeye sokulacaklar da Amerika'ya gelmesin.
Evet.
Dedi.
O biraz zor tabi.
Göreceğiz bakalım evet. Jawbone firması kapanıyormuş.
Evet, bunlar da işte ilk çok hızlı girdiler piyasaya, çok hızlı, çok çabuk çıktılar. Hani kaç yıl yaşadılar bilmiyorum. Bu bant tipi,
bant,
sağlık araçlarıyla girdiler. İşte kablosuz hoparlör falan şey yaptılar, genişlediler. Ama 2011'de başlamışlar o sağlık araçlarına. İşte 5 senede. 6 senede tamam hani komple çıkıyorlar.
Evet.
Çok fazla da bu süreç içinde para yok ettikleri, harcadıkları belirtiliyor.
Evet. Abi zor iş çünkü bu işler artık cep telefonlarının içinde entegre olmaya başladı. Cep telefoncuların kendileri kendi bantlarını sana saatini veriyor.
Tabii.
Zor yani.
Bir de şeysin yani şey yapamamışsın bir Beats gibi
olmadı şey.
Moda objesi falan haline gelememişsin. Şansın yok.
Apple 2018 yılında tüm telefonlarında OLED ekran kullanılacak gibi gözüküyor. En çok söylenen dedikodu bu. Evet. Apple'la ilgili, yeni iPhone'larla ilgili.
Ya mantıklı çünkü OLED güzel bir şey. Hani
İnsanlar çok seviyor.
Aklın yolu bu. OLED sayesinde bir kere telefon ince oluyor.
Evet.
Pil tüketimi azalıyor. Artı hani bir ekranın ışığını kendi üretmesi benim çok aklıma yatan bir şey. Normal yani LCD ekranın teknolojisi aslında bayağı bir oradan ışığı yansıtıyor da oradan gelen ayrı renklere göre filtreliyor da falan ya bu nasıl çalışıyor nasıl oluyor da oluyor dedirten bir şey. OLED daha doğrudan bir teknoloji. Her piksel kendisi yanıyor ışığını çıkartıyor işte görüyorsun. Ve dediğim gibi hani OLED ekran daha az komponent parça kullanıyor. Daha ince daha hafif mantıklı. Ve şey de değil eskiden hani tartışması vardı işte Pentile, piksel dizilimiydi, öyleydi, şöyleydi bir sürü tartışması vardı. Yani günümüzün iyi OLED'leri, Samsung'un üst modellerindeki falan ekranlar, Samsung zaten hep OLED kullanıyor. Mis gibi ekranlar yani bir tartışılacak bir tarafı yok. Zaten... Yani mikroskop altında incelersen belki yine tartışacak bir şey bulursun da kullanıcı için...
Şu abi, her incelemede neredeyse söylüyoruz. İnsanlar doğru renkler falan da istemiyor. İnsanlar canlı renk istiyor.
Tabii ki telefonların ayarı o profil seçiminde vivid olacak. Televizyonlarda dükkan modu, mağaza modu diye bir şey var. Ne yapıyor? Renkleri gazlıyor.
Evet.
Çünkü insanlar bakıp aa ne güzel renkler diyor. Yani bu normal bir şey.
Burada sorun şu, bir şey iPhone'a girdiği zaman iPhone'da çok sattığı için
başkasında bulunmuyor.
Evet, sorun yaratıyor piyasada yine. Diyorlar ki işte bellekten sonra bir de başımıza OLED ekran sıkıntısı çıkacak.
Vallahi sektörlerde kendini hazırlasın yani. O zaman. Yani çünkü hani her şeyin de şimdi şu yayın başladığından beri bir ekran kartı sıkıntısı konusu, bir evet. Bellek sıkıntısı konusu, bir OLED sıkıntısı konusu. Bu ne ya? Yani teknoloji kullanmakta kahır nedeni olmamalı yani.
Evet.
Boynu bükük, oy bizim oyumuz yok, buyumuz yok, şu bulunmuyor. Bu ne yani?
Hayır, sevinmeleri lazım aslında. Bak işte bir pazar yaratılıyor, işte çok para kazanılacak falan ama yok herkes yetiştiremeyeceğiz diye üzülüyorlar.
Çünkü OLED konusunda yeteri kadar geliştirmediler kendilerini. Evet. Bıraktılar bu işi LG'nin merhametine. Hiçbiri bir şey yapmadı. Gerektiğinde LG'den alırız dediler.
Olmadı işte.
Şimdi... Bu artık hani bazı ürünlerde kullanılacak bir teknoloji değil de her şeyde kullanılacak tek teknoloji haline gelince o ellerindeki LCD tesisleriyle kala kaldılar.
Evet. BBC çocukları online stream servislerinden kendine çekmek için yatırım kararı almış. Milyonlarca dolar söz konusu. Diyorlar ki ya çocukları biz işte Netflix'e şuraya buraya kaptırıyoruz. Artık televizyon izlenmiyor zaten. Hani sıkıntı orada. Yani biz online olarak bunları çocuklara yönelik içerikler hazırlamalıyız. Yoksa unutulacağız diyorlar.
BBC'nin çok eskiden beri kendi aslında bir online şeyi var. Ha, iPlayer bak burada şey. iPlayer diye bir şey vardır. Hatta o mesela Türkiye'de çalışmaz. Falan girdiğin zaman. Ona yüklenecekler herhalde. Zor işleri işte. Zor.
Yani Netflix'le yarışacak kalitede işler çıkarmak hedef.
Onu yaparlar da YouTube falan da diyor. YouTube'da başa sen hayatta çıkamazsın.
Çıkamazsın tabii.
YouTube'da kural yok, bir şey yok.
Hı-hı.
Sürpriz yumurta açma videosu var.
Ya.
Onu BBC'de mi yapacaksın? Daha kalitelisini biz yapıyoruz, açıyoruz. Yok canım.
Olsun ama hani bir devlet kurumunun böyle çalışması lazım hani.
Ya tabii ki bir... Tarihin sayfalarına gömülmek yerine mücadele edip gideriz en azından. Dövüşe dövüşe gideriz diyorlar.
Instagram'dan bir güncelleme haberi var. Bu bahsettiğimiz story modu var ya hep bir şekilde gündeme geliyor. Evet. Hani insanlar ne paylaşıyor falan. Onu geliştiriyorlar. story modunda sen bir şey paylaştığında sana işte like falan gelmiyor.
Ya arayüz gelmiyor. Üzerine bir tabii yorum yazabileceğin bir kutu geliyor videonun üzerine, o kadar.
O işte şey yapıyorsun, oradan mesaj alıyorsun. Ancak o. Şimdi onu geliştirmişler. Sen bir story'yi de bir şeyi beğendin diyelim. Kendi fotoğrafını çekip cevap olarak yollayabileceksin.
Ya o gerekli bir şey ya. Yorumlara şimdi Facebook'ta yanıta fotoğraf ekleme geldi. Hı. Hani yıllar önce nasıl şenlendi ortalık.
Evet.
Karikatürle yanıt veriyorsun. O demek ki buraya da gelmesi normal.
Hemen herkes de çıkacak değildir herhalde. Ben de hala yoktu. Yakında herkese gelir.
O tür özellikler dalga dalga evet geliyor. İyi oluyor gelmesi de. Çünkü Instagram'da sorun var.
Evet.
Bugünlerde bazı kullanıcılar hesabım silindi diyorlar. Silinmemiş.
Silinmemiş ama öyle
silmemiş
gözüküyor.
Instagram öyle bir şey. Ama bir sürü kullanıcı
etkilenmiş
gözüküyor. Bir kriz var.
Evet, düzeltilecek ama farkındalar evet, yani en azından.
Evet.
3D yazıcıda, 3 boyutlu yazıcıda basılan protest kol projesi.
Evet, şimdi Uğur Aba bizim de takipçilerimizden bir proje geliştirmiş. Hı. 3D yazıcıda protest kol.
Evet.
Geliştirmek istiyor. Hani kendisi prototip falan çalışmalar yapmış ama bunu hayata geçirmek, insanların ihtiyacı olanların hayatına sokmak istiyor. Linkini verdik. Bunun için tabii ki projeyi detaylandırmışlar. Yatırım gerekiyor. Bayağı bir maliyeti var. Arkadaşlar linkten erişip ilgilenebilirler, takip edebilirler.
Evet.
Belki ihtiyacı olan durumdaysalar o şekilde
o da olabilir
projeye angaje olurlar. Biz
duyurmuş
arıkovanı.com'da Protest Call.
Hı hı.
Proje bu.
Linki de zaten verdik.
Evet.
Oyun dünyasına geçeyim ufaktan. Vivendi Ubisoft için 6 milyar dolar ödeyecekmiş.
Evet. Ubisoft yani çok fazla Assassin's Creed'e takıldı bilmem ne konuşuyoruz ama hala müthiş değerli bir firma.
Öyle.
Vivendi de katlanarak büyüyor.
Hı.
Habire bir şeyler alınıyor. Şey olacaklar.
Çok büyük para yap.
Adı neydi? Bayağı bir oyun firma, oyun dünyasının devi olacaklar.
Evet. Microsoft da ödüllü bir oyun projesi başlatıyor. Şöyle ki onlar istiyorlar ki bu Windows'un UWP var ya işte yeni plat yani Windows.
Hem Windows'ta hem Xbox'ta evet, hem telefonda.
Her yerde
telefonu bulursan.
Evet. Orada çalışacak, mağazadan satılacak oyun geliştirin.
Evet.
Size para vereyim diyor.
Az buz değil.
Çok para.
Az buz değil yani PC oyunu. 50 bin dolar.
50 bin dolar.
Büyük ödül. Hı-hı. Başka ödüller de var. Güzel yani hele bizim ülkeye vurduğunda
çok
bayağı iyi para.
Az şeye dikkat ettim en ucuzu konsol. Konsola oyun geliştirirsen 25 bin dolar veriyor.
Evet. Demek ki çünkü PC pazarı daha büyük herhalde.
En büyük parayı da şeye veriyor. 100 bin dolar ödüllü bulut tabanlı oyun diyor.
Evet.
Çünkü sonuçta Microsoft'un servislerini kullandıracak sana.
Azure'u falan kullanacak. Ağustos gibi şey başlıyor.
Evet.
Katılımlar başlıyor.
Mart
2018'de. Hani ilgilenecek arkadaşlar bir ayları var.
Evet.
Harekete geçsinler.
Mart 2018'de de açıklanacakmış. Evet. Yani yine bir zaman veriyor araya. Steam'de bir güncelleme oldu. Sonra da sahip olunan oyunlar listesinde bir azalma görüldü.
Ya bu hiç iyi bir haber değil.
Şöyle sorun şu. Steam kendisinin artık hani anlaşması bittiği oyunların satmadığı oyunları senin oyun listenden de düşmüş ama şöyle download edebiliyorsun. Sadece sahip olduğun oyunlar rakamı azalıyor.
Hmm.
Bir hata
o zaman
bu.
Asenkron bir durum olacak.
Evet.
Listede 10 oyun var.
Gibi.
Gerçekte 5 oyun. Yani şeyde sayaç 5 gösteriyor
sen
ama
de
sende listede 10 oyun adı gözükecek.
Evet.
Yani ne gereği vardı ki?
Ya bence bu bir hata düzeltilir bu diye düşünüyorum.
Ne gereği vardı ki bilmiyorum.
Destiny 2'nin betası 18'e 21 Temmuz'da önce PlayStation'a sonra Xbox'a gelecek.
Evet bu oyunu şimdiden satın alanlara open beta falan diyor da öyle kayıt olacağım da oynayacağım değil. Oyunu pre-order yapanlara parayla işte şey betayı satıyorlar. Oynayabilir 18 Temmuz yani önümüzdeki hafta Bir sonraki hafta başı, 10 gün sonra oynayabilecekler. İlk bildiğim kadarıyla ilk görevi full
i̇lk
oynuyorsun.
Strike verecek bir tane.
İşte nasıl bir şey olacak? Bir tadını alıyorsun.
Tam olarak tadını alıyorsun çünkü
çıkış Eylül'de.
23'ünde zaten bitecekmiş. Hani çok 1-2 gün oynama şansı veriyor sana.
Çıkışta Eylül'de.
PC'ye Ağustos'ta gelecek ama şey,
evet, beta. Yine betası. Hı. Ben bu betaların gerçekten bir şey olduğuna inanmıyorum artık.
Ben de inanmıyorum.
Oyunun gelişimiyle ilgili bir süreç olduğuna inanmıyorum. Çünkü oyun bu kadar beta test yapılıyor. Tabii. Ayrıca beta meta değil, özel olarak kendi sözde tabii, içlerinde kendi yaptıkları yüzlerce kişilik test takımı bilmem ne var. Sonra oyun çıkıyor, adamın kafası yok. Şey neydi? Assassin's Creed evet, öyleydi. Gözleri mi havada duruyordu? Kafa yoktu. Ağzıyla gözleri mi duruyordu?
Yüzü yoktu.
Neydi?
İçini görüyordun. Gözler
işte,
gözüküyordu.
Yani oraya sonra ama o oyunun işte kredis yani emeği geçenler kısmına bak. Sırf test takımı evet, 100 kişinin adı geçiyor. Konuşsan işte 10.000 saat test edildi, 20.000 saat üzerinde şey yapıldı, kalite kontrolü yapıldı derler. Adamın kafası yok. Yani işte kafası sonradan geliyor. Bu beta testlere falan bunlar PR çalışması olarak görüyorum ben artık. Yani kesinlikle bu işte haber oluyor. Biz bile konuşuyoruz işte bilmem ne. Sonra oyun çıkıyor. 10 GB patch. İlk gün.
Evet. Yalnız bir tek şey mantıklı. Ağustos ayında PC'ye gelmesi bir deneme olabilir. Çünkü Blizzard'la çalışacaklar. Yani onun ilk defa da PC'ye geliyor.
Tabii onun download sistemi, üyelik evet, sistemi falan da işin içine giriyor.
Ay, o
işleri çok. Evet, işleri çok.
Pokemon Go bir yılda 1.2 milyar dolar kazandırmış.
Evet. Geçen sene demek ki bu zamanlarmış, o çılgınlık zamanları, insanların elinde telefonla falan gezdiği zamanlar.
Ben hiç görmüyorum artık.
Olmadık yerlere girmeye kalkışanlar falan, burada Pikachu varmış diye. Tamamıyla bu Türkiye'ye zaten herhalde resmi olarak gelmedi. İnsanlar hep APK yüklüyordu.
İlk başta öyleydi.
Şeyin dosyasını bulup yüklüyorlardı. Unutuldu hani, hiç yok. Konuşulduğu bile yok. Ama o arada 1.2 milyar dolar hasılat yapmayı başarmış. Daha ne olsun. Gerçi o haber ilginç. Mobil alanında diyorlar 1.2 milyar pek de şey değil. Büyük olay değil çünkü bir liste yayınlamışlar. Mesela Clash of Clans. O da 1.2. Game of War 1 milyara yakın. 0.91. Mobile Strike şu sürekli ya, çıkıyor ya reklamı. Rezil bir şey. Reklamı rezil kendisini bilmiyorum. 900 bin. 1 milyara, 1 milyona, 1 milyar şeye yakın. Yani büyük başarı, yani fiyat o şey olarak sayı çok iyi ama mobil dünyada
normalmiş. PlayStation Now sistemine PlayStation 4 oyunları da eklenmeye evet, başlandı.
Buluttan PlayStation oyunlarını oynatan sistemde hep PlayStation 3 oyunları vardı. Bedava bir sistem değil bu. Ama PC'den PlayStation oynamanı sağlıyor bir anlamda. Hı-hı. PlayStation 3 oyunları hep vardı. Şimdi 4 oyunları da eklenmeye başlamış. Daha bir kapsamlı hale gelmiş.
Tabii hep söyleyelim, bu uzaktan oyun sistemlerinin adam gibi çalışabilmesi için senin süper bir bağlantın olacak. Sunucu yakın olacak özellikle.
Fiziksel mesafe söz konusu evet, etkiliyor. Dolayısıyla Türkiye'den pek bir şey elde etmen zor. Çünkü de sunucu Amerika'da, sen Türkiye'de, dünyanın bir ucu. Ne kadar istersen uğraş, gecikme olacak. Ha, oyundan oyuna çok fark ediyor.
Ediyor.
Anlık tepkiler verilmesi gereken oyunlarda olmuyor. Ama kimi oyun daha bir kaldırıyor bu şeyi, hı hı, oyun tarzını. Biz yıllar önce TeknoSeyir'de de bölümünü yapmıştık. Hatta herhalde Türkiye'de tek konuşulduğu yer odur. OnLive vardı. Hmm. Bu sistemlerin öncülerinden birisi. Mesela OnLive zamanında ben Darksiders'tan falan Batman, o zamanın Batman Arkham Asylum'u çok verim almıştım. Çok güzel güzel oynanıyordu.
Şey sıkıntı abi. Yani oyun, bu şimdi PlayStation 4 oyunlarında soktuğun zaman şeyin içine, şimdi bağlantın kötü olduğu zaman grafik kaliten düşüyor. Bağlantı kalitesine oranla düşüyor. O biraz can sıkıcı oluyor tabii. Hani bağlantın kopmasa bile. Bir de tabii kota.
İşte kota kalkıyor.
Evet.
Ya da gece 2 ile 8 arasında oyna. Ya da kalkacak işte 2019'a kadar hayatta kalırsan.
Evet.
Kalkacak ama kalkıp da yanına gelecek.
pek hoş bir şey gelmeyecek. Öyle
şu
gözüküyor.
Ana kadar yaşadıklarımız düşünülürse hiç kalkmasa daha iyi belki de.
Evet.
Evet böyle.
Bakayım başka haber kalmamış bende. Yani tabii bir şeyler diyor musun?
Valla ben bugün yine benim geçirdiğim operasyonlar tam bitmiş değil. Biraz konuşmakta yine zorlandım. Kusura bakmasınlar. Fazla ağzımı açmadan konuşmayı öğrendim artık. haftaya belki çözülmüş olur. Ya da İnşallah. Haftaya hiç olmayabilirim yine o konularla alakalı. Göreceğiz. Kusura bakmasınlar. Biraz konuşurken zorlanıyorum.
Peki Levent abi yine geçmiş olsun diyelim sana.
Sağ olun, sağ olun.
Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Tailwords sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.